Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Dalgıç Şanı ve Kelebek, Fransız gazeteci ve Elle dergisinin genel yayın yönetmeni Jean-Dominique Bauby'nin anı kitabıdır. Bauby, 1995 yılında geçirdiği ağır felçten sonra locked-in sendromuyla yaşamaya başlar. Bilinci ve düşünme gücü yerindedir, ancak vücudunun neredeyse tamamı felçlidir. Dış dünyayla kurabildiği tek iletişim, sol göz kapağını kırpmaktır. Kitap, bir yardımcı Fransızcadaki harfleri kullanım sıklığına göre okurken, Bauby'nin seçtiği harflerde göz kırpmasıyla kelime kelime oluşturulmuştur.
İlk kez 1997 yılında yayımlanan eser, hastane yaşamının kayıplarını, gündelik ayrıntılarını,
anılarını ve zihinsel yolculuklarını kısa bölümlerde bir araya getirir. Başlıktaki dalgıç şanı, yazarın içine hapsolduğu bedeni, kelebek ise belleğini ve hayal gücünü anlatır. Bu nedenle kitap yalnızca ağır bir hastalığın kaydı değildir. İletişimin, insan onurunun ve iç dünyanın fiziksel sınırlara rağmen nasıl var olabildiğini inceleyen yoğun ve edebi bir tanıklıktır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, dalgıç şanı ve kelebek, bedensel hapis ile zihinsel özgürlüğün ana metaforudur, Bauby kitabın temel karşıtlığını başlıktaki iki imgeyle kurar. Dalgıç şanı, denizin dibinde insanı dış çevreden ayıran ağır ve kapalı bir araçtır. Yazar için bu imge, felç sonrası hareket etmeyen, konuşamayan ve başkalarına bağımlı kalan bedenini açıklar. Kelebek ise hafifliği, yön değiştirebilmesi ve sınır tanımayan hareketiyle belleği ve hayal gücünü temsil eder. Bu karşıtlık, kitabı yalnızca tıbbi bir durumun anlatısı olmaktan çıkarır. Bauby'nin fiziksel hareket alanı çok daralmıştır. Fakat geçmişe dönme. Sevdiği insanları düşünme, hayali yolculuklar kurma ve duyusal ayrıntıları çağırma kapasitesi sürer. Metin, zihnin özgürlüğünü romantikleştirmez. Ağrı, sıkıntı, öfke ve başkalarına muhtaç olmanın yarattığı küçük düşme korkusu sürekli hissedilir. Buna rağmen hayal gücü, pasif bir kaçış değil, yaşanan zamanı anlamlandırma aracıdır. Bauby'nin asıl vurgusu, insanın iç yaşamının bedensel işlevlere indirgenemeyeceğidir. Kelebek imgesi, bu iç yaşamın tamamen bağımsız olduğu anlamına gelmez. Tam tersine, bedenin kısıtlaması altında daha bilinçli, daha seçici ve daha yoğun yaşandığını gösterir. Bu nedenle metafor, kayıp ile zihinsel direnç arasındaki karmaşık ilişkiyi taşır. İkinci olarak, göz kırpma alfabesi, iletişimin emek, zaman ve ortaklık gerektiren yapısını gösterir, Bauby'nin kitabı oluşturma yöntemi, eserin biçimini ve anlamını doğrudan belirler. Bir konuşma terapisti ya da yardımcı, Fransızca'da sık kullanılan harflerden oluşan düzenlenmiş bir alfabeyi sırayla okur. Bauby istediği harfe gelindiğinde, sol gözüyle kırpar. Bu süreç, her harfin, sözcüğün ve cümlenin büyük bir sabırla seçilmesini gerektirir. Bir kelimenin yaklaşık 2 dakika sürmesi, sıradan konuşmanın ne kadar karmaşık bedensel beceriye dayandığını görünür kılar. Konuşurken dilin, nefesin, yüz kaslarının ve sesin eş zamanlı çalışmasını çoğu zaman fark etmeyiz. Bauby ise iletişimi en temel evet ya da hayır işaretine indirgenmiş bir noktadan yeniden kurar. Buradaki başarı yalnızca yazarın iradesi değildir. Harfleri okuyan, göz kırpmasını izleyen, not alan ve tekrar eden kişiler de yazma eyleminin vazgeçilmez ortaklarıdır.
Kitap böylece yazarlık fikrini tek başına çalışan bir kişinin faaliyeti olarak değil, güvene dayalı bir işbirliği olarak düşünmeye çağırır. Yavaşlık ayrıca üsluba da yansır. Bölümler kısa, yoğun ve gereksiz ayrıntılardan arınmış görünür.
Bu yoğunluk, edebi bir tercih olmanın yanında her cümlenin son derece yüksek bir fiziksel ve zihinsel maliyeti olmasının sonucudur. Üçüncü olarak, hastane gündeliği, bakım ilişkilerinde onur, bağımlılık ve küçük ayrıntıların ağırlığını açığa çıkarır, dalgıç çanı ve kelebek. Büyük fikirlerini çoğu kez hastane hayatının somut ayrıntıları üzerinden geliştirir. Tekerlekli sandalye, banyo, beslenme, ziyaretçiler, terapi seansları ve beden bakımı gibi konular, felçli bir kişinin gündelik varoluşunun merkezindedir.
Bauby bu deneyimleri yalnızca acındırıcı bir dille anlatmaz. Bazen mizah, bazen rahatsızlık, bazen de keskin gözlem kullanır.
Böylece bakımın teknik bir hizmetten ibaret olmadığı anlaşılır. Bir insanın nasıl yıkandığı, nasıl taşındığı,
hangi hızla dinlendiği ya da bir ziyaretçinin onunla nasıl konuştuğu, kişinin kendisini özne olarak hissedip hissetmemesini etkiler.
Kitap,
iletişim kuramayan bir kişinin duygusuz veya düşüncesiz kabul edilmesinin ne kadar tehlikeli olduğunu da dolaylı biçimde gösterir. Bobby çevresindeki konuşmaları, ihmalleri ve şefkat jestlerini algılar. Ancak bunlara her zaman anında karşılık veremez. Bu durum, okuru engellilik ve bakım konusunda daha dikkatli bir dil kullanmaya yöneltir. Eserin önemli yanı, bağımlılığı yalnızca bireysel bir trajedi gibi sunmamasıdır. Bağımlılık, çevredeki insanların sabrı, mesleki dikkati ve saygısı tarafından her gün yeniden şekillenen ilişkisel bir durumdur. Bu bakımdan kitap, insan onurunun büyük sözlerden çok gündelik bakımın niteliğinde korunduğunu anlatır. Dördüncü olarak bellek ve hayal gücü, kaybedilen hareketin yerine geçen anlatısal alanlardır. Bobby için bellek, geçmişi nostaljik biçimde tekrar etmekten daha fazla işleve sahiptir. Felç'ten önceki hayatına, ailesine, yolculuklara, yemeklere, kıyı manzaralarına ve çeşitli karşılaşmalara dönerek zihinsel bir hareket alanı yaratır. Bu anılar hastane odasının dar zamanını genişletir. Hayal gücü de benzer biçimde gerçekleşmesi mümkün olmayan geziler ve zihinsel sahneler aracılığıyla devreye girer. Ancak kitapta anıların bütünüyle teselli edici olduğu söylenemez. Geçmişte sahip olunan hareket özgürlüğü şimdi kaybedilmiş olduğu için hatırlamak aynı zamanda yokluğun acısını keskinleştirir. Bobby bu ikiliği saklamaz. Zihinsel yolculuklar ona özgürlük duygusu verirken gerçek bedensel koşulların değişmediğini de bilir. Eserin edebi gücü bu gerilimden doğar. Belek ve düş, gerçeğin yerine geçmez fakat gerçeğin dayanılmazlaşmasını engelleyen bir iç kaynak oluşturur. Kısa bölümlü yapıda zihnin bu çalışma tarzına uygundur. Metin düz bir kronoloji izlemek yerine çağrışımlar arasında dolaşır. Bir bakım anı, çocukluk ya da aile hatırasını, bir tat, uzak bir mekanı çağırabilir. Böylece okur, hareket edemeyen bir bedenin içinde düşüncenin hala bağlantılar kurduğunu, seçtiğini ve anlatı ürettiğini deneyimler. Son olarak, kısa ve parçalı anlatım, felç deneyimini duygusal sömürüye başvurmadan edebileştirir. Kitap 29 kısa bölümden oluşur ve her bölüm belirli bir nesneye, kişiye, duyguya ya da olaya odaklanır. Bu yapı, Bobby'nin yaşamını baştan sona açıklayan düzenli bir otobiyografi beklentisini bozar. Bunun yerine okur, hastane odasındaki kesintili zaman algısına, ani anı çağrışımlarına ve sınırlı iletişimin zorunlu seçiciliğine yaklaşır. Bobby'nin dili çoğu yerde zarif, ironik ve duyusaldır. Bu üslup, anlatılan koşulların ağırlığını hafifletmek için değil, felçli kişinin hala estetik tercihleri, mizahı ve eleştirel bakışı olan bir birey olduğunu göstermek için kullanılır. Eserdeki ironi özellikle önemlidir. Çünkü okurun yazarı sadece trajik bir figür olarak görmesini engeller. Bobby kendi geçmişini, ilişkilerini ve hastane dünyasını da sorgulayan bir ses kurar. Kısa biçim ayrıca zorunlu bir ekonomiyi taşır. Binlerce göz kırpmasıyla üretilen metinde her cümlenin seçilmiş olması anlatının yoğunluğunu artırır. Buna rağmen eser yalnızca biçimsel başarısıyla öne çıkmaz. Biçim ile deneyim arasında doğrudan bir bağ vardır. Parçalı yapı, kopmuş bedensel kontrolü ve zamanın farklı hissedilişini yansıtır. Bu nedenle kitap, zorlu koşullarda yazılmış bir belge olmanın ötesinde koşullarının kendi anlatım tekniğini belirlediği güçlü bir anı metnidir. Sonuç olarak, dalgıç çanı ve kelebek anı, hastalık anlatısı, engellilik çalışmaları ve edebiyatla ilgilenen okurlar için özellikle değerli bir kitaptır. Nörolojik bir olayın kişinin gündelik yaşamını nasıl değiştirdiğini anlamak isteyenler, bakım verenler, sağlık çalışanları ve iletişimin sınırları üzerine düşünenler de eserden güçlü bir bakış açısı kazanabilir. Kitabın pratik katkısı, ağır fiziksel engeli olan insanların zihinsel varlığını ve karar alma hakkını daha dikkatli düşünmeye yöneltmesidir. Entelektüel katkısı ise, dilin, belleğin ve anlatının bedensel koşullardan nasıl etkilendiğini somut bir örnek üzerinden göstermesidir. Bobby'nin yaşadığı durum olağanüstüdür. Fakat metin bu olağanüstülüğü basit bir kahramanlık öyküsüne çevirmez. Kayıp, öfke, mizah, sevgi, suçluluk ve özlem aynı anlatıda yer bulur. Bu denge, kitabı benzer hayatta kalma ya da hastalık anılarından ayırır. Birçok anı kitabı olayların kronolojisine veya iyileşme sürecine dayanır. Bobby'nin eseri ise ne tam bir iyileşme anlatısıdır ne de yalnızca tıbbi tanıklık. Son derece sınırlı bir iletişim yoluyla kurulmuş kısa, şiirsel ve keskin gözlemlerden oluşur. Her cümlenin zahmetle oluşturulmuş olması okuma deneyimine ayrı bir ağırlık verir. Bu yüzden eser yaşamın kırılganlığını anlatırken aynı zamanda anlatma eyleminin kendisinin ne kadar değerli olduğunu gösteren özgün bir modern anı kitabıdır.
Destek olmak isterseniz Jean-Dominique Bauby kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz.
Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.